Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 33. Ayrım. Ökkeş kiremitlerin üzerine titremeye devam ediyordu. Her yanı buz kesmişti ve görülmek korkusuyla ayağa kalkamıyordu. Tilkinin neden telefonu kapattığını da anlamamıştı. Yardım isteğini ne kabul etmiş ne de reddetmişti. Uzun süre öylece bekledi. Acaba bir kere daha telefon edeyim mi diye düşündü. Ona ulaşmak için elindeki tek imkan şu telefondu. Hasan yakayı ele verdiğine göre beni burada bırakamaz diye yorum yapıyordu. Yoksa bırakır mıydı? Hasan hiçbir zaman Tilki'ye güvenmemişti. Güvensizliğin ilk kurbanı da kendisi olmuştu. Zavallı arkadaşı şimdi polisin elindeydi. Önce mahalledeki en eski dostuna acıyıp içi yanar gibi oldu ama sonra düşündükçe damda mahsur kalmasının bir nedeninin de o olduğunu hükmetti. Hasan hem kendisinin hem de onun başını yakmıştı. Tilki'ye hep karşı olan Hasan cinayet teklifine balıklama atlamıştı. Hiç düşünmeden. İşte sonucu buydu. Mahvoldum diye inledi. Buradan kaçamayacaktı. Sedat'tan da ümidini kesmeye başlamıştı. Dayanamadı. Bir daha telefon etti. Zil çalıyor fakat Tilki açmıyordu. İçinden küfretmeye başladı. Tabii diye homurdandı. Damda kalan çocukluk arkadaşı umurunda bile değildi. Şimdi kendi paçasını kurtarmaya çalışıyor olmalıydı. Hasan'ın yakalandığını biliyordu. Sedat'ı aramaktan vazgeçti. Kendi başının çaresine bakmalıydı. Ama nasıl? Sonunda kararını verdi. Geldiği yerden inmek üzere şansını deneyecekti. Başka çaresi yoktu. Yerinden kalktı, eğilerek kiremitler üzerinde saçağın kenarına yürüdü. Islak kiremitlerin bazıları vücudun ağırlığını çekemeye kırılıyor ve her çatlamada aşağıdakiler tarafından duyulduğu korkusuyla yüreği hop ediyordu. Geldiği nokta, damın doğu tarafı, yani büyük çam ağacının dama erişen dallarının olduğu cihetti. Kenarda durup aşağıya baktı. Bahçede kimseyi göremedi. O zaman cesaretlendi biraz. Usul usul bu defa evin sokağa bakan yanına ilerledi. Sokakta da polis arabaları yoktu. Gitmişlerdi. Ümidin sıcak sevinci dalga dalga yüreğine işledi. Biraz daha dikkatli davranırsa bu damdan kurtulabilirdi. Saatine bir göz attı. 12'yi çeyrek geçiyordu. Geri döndü, çam ağacının yüksek dallarının dama eriştiği yere yaklaştı. Biraz ürktü. İniş, çıkış kadar kolay olmayacaktı. Ağaca tırmanırken, cüssacı daha hafif olan Hasan önden gitmiş, kalın gövdeli dallardan maymun gibi tırmanmıştı. Sonra saçağa tutunup, usturuplu bir şekilde kendini yukarı çekmişti. Ama şimdi kendisine yol gösterecek Hasan yoktu artık. Başının çaresine bizzat bakmak zorundaydı. Kolunu uzatıp dallarından birini kavrayarak kendine çekti. Dal dama yaklaştı ama yeterince kalın değildi ve dala güvenip ağaca sıçrayamadı. Bir küfür daha salladı. Acaba çıkışta hangi dalı kullanmışlardı? Gecenin karanlığında seçim yapamıyordu. Yeniden titremeye başladı. Artık uzun zamandan beri damda yediği sert rüzgarın etkisinden mi, yoksa korkudan mı titrediğini ayırt edemiyordu. Ümitsizlik yeniden benliğini kavradı. Aşağı inse ne olacaktı ki sanki? Toprağa ayak basmak kurtuluş değildi. Polisin eline düşen Hasan mutlaka ötmüş olmalıydı. Toprağa ayak bassa bile evine gidemezdi. Muhtemelen şu an polisler onu bekliyordu. Saklanacak birkaç yer bulabilir, bu geceyi idare ederdi ama sonra ne olacaktı? Polis önünde sonunda yakasına yapışacaktı. Galiba en iyi çare teslim olmaktı. Uzun süre karar veremedi. Sonra az evvel polislerin kapattığı çatı kapağına yaklaştı. Bu kez hayatının kumarını oynamış ve kaybetmişti. Ne yazık ki Balat'ın dumanlı kahvelerinde yaptıkları gibi bu kumarda hile şansları yoktu. Kapağı vurmaya başladı. Hasıl olan gürültülerin yarattığı akisleri dinlemeye başladı. Teslim olmayı yeğlemişti. Doktor Bozok yatmamıştı. Bu gece uyuması söz konusu olamazdı. Hele evinde biri içeride, diğeri de dışarıda iki polis nöbet tutarken. Ekipler villayı terk ettikten sonra doktor bitkinliğini daha iyi anlamıştı. Yorgun geçen bir günün ardından gece başına gelenler sinirlerini aşırı yormuş, gerginliği had safhaya çıkmıştı. Bedeni bitkindi ama ruh halinde müthiş bir coşku vardı. Galiba bir köşede sızıp kalmamasının nedeni de buydu. Her geçen dakika kalbine tatlı bir huzur doluyordu. Polis bundan sonrasını kolay hallederdi. Başkomiser Hasan Kuşçu'nun her şeyi itiraf edeceğinin teminatını vermişti. O küçük yavru artık kurtulacaktı. Gerçi bu konuda başkomiserin bazı endişeleri vardı. ama umarım o menfi kuşkular gerçekleşmez diye düşündü. Başkomiseri düşününce heyecanının biraz daha arttığını hisseder gibi oldu. Bu doktorun alışık olduğu bir hal değildi. Oturduğu koltuğa gömüldü. Kaşlarını çattı, ruhunda şekillenen garip duyguları tahlile başladı. Neler oluyordu iş dünyasında? Komiser Fikri'yi düşünmek neden onu heyecanlandırmıştı? Sıradan bir polisti o. Yoksa ona bir zaaf mı duyuyordu? Başkomiserin her zaman ölçülü, mesafeli davranışlarını düşündü. Yakışıklı bir adamdı Fikret, bunu itiraf etmeliydi. Ama o ana kadar başkomiseri hep bir polis sıfatıyla bakmıştı. Mesleğinin dışındaki kisvesiyle hiç alakadar olmamıştı. Yakışıklılığını anımsaması biraz garip değil miydi? Ayrıca bu gece veda ederken tamamlayamadığı cümlesini hatırladı birden. Kendisine itiraf edecekken birden durmuş, fiziğini vasıflandıracak olan kelime boğazına takılmıştı. Elinde olmadan gülümsedi kendi kendine. Keşke o lafı etseydi. Daha tebessümün yüzüne kaybolmadan kendini toparlamaya çalıştı. Çok anlamsızdı bu. Asayiş şubesinin bir memuruna gönül veremezdi. Aralarında her bakımdan uçurumlar vardı. Bizim toplum bu tür sosyal farklılıkları anlayışla karşılamazdı. Üniversitedeki bir öğretim üyesi bir başkomiserle ilişkiye giremezdi. Tebessümü kayboldu. Kaşları çatıldı. Acaba mı? Diye mırıldandı. Gönül asla ferman dinlemezdi. Ayrıca bu katı kuralları koyanlar da kendisindeki gibi örümcek kafalı anlamsız kişilerdi. Her neyse diye mırıldandı. En azından bu gece düşüncelerinden sıyrılmalıydı. Kit'in tam zamandaki müdahalesiyle hayatını kurtarması belki onda fantastik hayallerin yeşermesi nedeni olmuştu. Bu gece onu beyaz atıyla sevgilisini kurtarmaya gelen batının şövalyelerine benzetmişti. Muhtemelen yarın sabah yaşamın gerçekleri onu hayalindeki gerçek mevkiine oturtacaktı. Salonun bir köşesinde sessizce oturan ve elindeki gazeteyi karıştıran memura döndü. ''Size bir çay yapayım mı?'' diye sordu. ''Hiç gereği yok efendim, zahmet olur.'' ''Estağfurullah, zahmet ne demek? Hele dışarıdaki arkadaşınız soğuktan titriyordur.'' ''Merak buyurmayın hanımefendi, biz bu durumlara alışığız.'' ''Olsun. Siz istirahatinize bakın, uyumaya çalışın. Hiç uykum yok, sinirlerim gerildi.'' ''Haklısınız, ne de olsa sıradan bir durum değildi bu. Neyse ki başkomiserim tam zamanında olaya müdahale etmiş.'' Fikret'ten söz açılması doktorun yeniden ruhunun ürpermesine yol açmıştı. Yerinden kalktı, tam çay yapmak için güvenli bir şekilde mutfağa doğru ilerlerken çatıdan gelen gümbürtüleri duydu. İkisi birden aynı sesleri işitmişlerdi. Memur yerinden fırladı, silahına davrandı. Doktor hayret ve endişeyle "Yukarıda biri var!" diye söylendi. İçerideki memur hemen kapının önüne koşarak dış nöbeti yürüten arkadaşının durumdan haberdar etti. İkisi birden üst kata çıkan merdivenlere atıldılar. İkisi de silahlarını çekmişti. Çatıdaki ayak sesleri devam ediyordu. Polisler tam üst kata çıkmışlardı ki, çatı çıkışından paldır küldür aşağıya atlayan Ökkeş'in hantal vücuduyla karşılaştılar. Adanalı düştüğü yerden ayağa kalkarken karşısında eli silahlı iki sivil memur görünce ellerini yukarıya kaldırıp bağırmaya başlamıştı bile. ''Ateş etmeyin, teslim oluyorum, size her şeyi açıklayacağım.'' Doktor Bozok alt kattan saldırganın tüm söylediklerini duymuştu. Hemen hemen aynı saatlerde Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Gayrettepe'deki biriminde sorgulamaya alınan Hasan, hiç itiraz etmeden tüm bildiklerini birer birer anlatmaya başlamıştı. İnkara kalkışmanın hiçbir yararı yoktu. Hasan basit bir muhakeme yürütmüştü. Bu işe girişirlerken ısrarla kan dökülmeyeceğini iddia eden Tilki Sedat, görgü şahidi doktorun öldürülmesini söylüyorsa başlarının fena halde derde girdiği ortadaydı. Belki her şeyi itiraf ederse alacağı ceza da belli bir oranda hafifler diye de düşünmüştü. Sorgulama odasına hışımla giren, kendisini yakalayan polisi karşısında gördüğü an dili tutulmuş gibi zangır zangır titremeye başlamıştı Hasan. Başkomiser nefret dolu bir sesle kükredi. ''Çocuğu nerede tutuyorsunuz?'' ''Balat'ta efendim, bana ait bir depoda.'' ''Ulan it, doğruyu söyle, çocuğa bir kötülük yaptınız mı?'' ''Hayır memur bey, kılına bile dokunmadık. İnanın bir fıske bile vurmadık. Zaten çok uslu bir çocuktu. Bu işin içinde kaç kişi var? 3 kişi misiniz?'' Hasan kısa bir tereddüt geçirdi. Galiba polis Hayri'den ve Mine'den henüz haberdar değildi. Ama o her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatmayı yeğledi. Bu noktada kendi egoizminin de dahili vardı. O yanıyorsa kendini bu işe bulaştıranlar da yanmalıydı. ''Hayır efendim, 5 kişiydik. Aslını sorarsanız tüm plan bir kişiye, yani Tilki namıyla Maruf Sedat'a aitti. İnanın biz biraz da onun zoru ve tehdidiyle bulaştık bu işe. Yoksa çocuk kaçırmak bizim neyimize? Tamam, Ökkeş ve ben de ufak tefek sabıkaları olan kişileriz ama böyle büyük planlar kuracak, boyumuzdan büyük işlere kalkışacak insanlar değiliz efendim. Zorlandık, tehdit edildik.
Uzatma, diğerlerinin de ismini ver.
Ökkeş'i biliyorsunuz zaten. Diğer ikisine gelince Hayri isimli adamı Tilki Sedat getirdi. Onu tanımazdık. İlk defa depoda gördük. Mineyse sanırım Sedat'ın manitası. Anlarsınız ya.
Yani aranızda bir de kadın mı vardı?
Evet efendim. Onun işi neydi aranızda? Çocuğa depoda o bakıyordu. Yani yemeğini yedirmek, uyutmak filan gibi şeyler. Şimdi bana şu deponun tam adresini ver. Hasan yine hiç duraksamadan adresi fısıldadı önüne bakarak. Hayriden'in adamla o kadın şimdi depoda mı? Öyle olmalılar. 10 günden beri çocuğun yanından hiç ayrılmadılar. Silahlılar mı? Hayri'nin belinde Belçika yapısı bir otomatik tabanca gördüm ama kadının silahlı olduğunu hiç sanmam. Tam o sırada sorgulama odasının kapısı açılmış, içeriye giren sivil bir memur, başkomiserin kulağına Ökkeş'in de yakalandığını ve her şeyi itiraf ettiğini fısıldamıştı. Hasan konuşmaları duymamakla beraber endişeyle izliyordu. Fikret rahatlar gibi oldu. İki suçlunun da itirafları birbirlerini tutuyordu. Başkomiser tekrar Hasan'a döndü. Şu Tilki Sedat dediğin adam nerede oturur? Onu nasıl buluruz? Yoksa bu Sedat şu mafya liderlerinden Kör Beysat'ın sağ kolu olan adam mı?
Evet, odur.
Fikret kuşkuyla irkildi. Sedat'ı tanımıştı şimdi ama midesini bulandıran nokta o mafya mensuplarının sadece uyuşturucu işiyle uğraşmalarıydı. Tilki'nin neden bir çocuk kaçırmaya tevessül ettiğini anlamamıştı henüz.
Ulan it! Yalan söylüyorsan seni gebertirim. Bu odadan sağ çıkamazsın.
Ekmek Kur'an çarpsın, doğruyu söylüyorum memur bey. Hasan ağlamaya başlamıştı. Başkomiser başka tek kelime etmeden odadan çıktı. İşler yolunda giderse yarım saat sonra Alp Keskin'i sağ salim kurtarmış olacaklardı. Derhal harekete geçen ekipler operasyona hazırlandılar. Herhangi bir operasyona gerek kalmadı. Depoyu kuşatan polisler kapıya dayandıklarında ilk duydukları şey içeriden akseden küçük bir çocuğun ağlama sesiydi. Fikret ile Mehmet yurda dön, içeriden bir mukavemetle karşılaşacaklarını sanmışlardı. Silahlarını çekerek kapıya dayandılar ve önce polise karşı hazırlanmış bir tuzağın mevcut olduğunu düşündüler. Çünkü demir kapı tam kapalı değildi. Hafif bir aralık mevcuttu ve çocuğun ağlama sesini de o yüzden rahatlıkla duymuşlardı. Her an içeriden ateş açılacağını düşünerek siper alıp karanlık kanadı ittiler. Ama gördükleri manzara çok şaşırtıcıydı. Alp Keskin, portatif bir karyolanın üzerinde bacaklarını sarkıtmış, için için ağlıyordu. Ufak çocuğun yüzü korkudan sapsarıydı. İçeriye yeni dolan polisleri görünce ürkerek daha şiddetli ağlamaya başlamıştı şimdi. Ama polisleri asıl şaşırtan şey beton zemin üzerine uzanmış, kanlar içinde cansız iki bedendi. İhtiyatla yanlarına yaklaştılar. İkisi de ölmüştü. Fikret doğru karyoladan hıçkıran çocuğa koştu. Ağlama yavrum diye fısıldadı. Biz polisiz. Seni annene babana götürmek için geldik. Ama galiba çocuğun buna inanması çok zordu. Fikret onu kolların arasına alıp kaldırırken gözleri depoda olması gereken Mine'yi aradı. Çocuğu sakinleştirmek için usul usul okşarken "O kadın nerede?" diye sordu. Çocuk ağlamaktan cevap veremiyordu. Belki de ne sorduğunu bile anlamamıştı. Çocuğun fırın gibi yandığını hissetti. Alp Keskin'in ateşi vardı. Küçük Alp Keskin ancak pis kokularla havası ağırlaşmış ve içinde iki kanlı cesedin bulunduğu depodan başkomiserin kucağında çıktığı anda ağlamasını kesmiş. Ama bu defa da hastalığına ve ateşine yorgun düşerek başını Fikret'in göğsüne yaslayıp uyuyakalmıştı. Başkomiser böyle bir duyguyu ilk kez yaşıyordu. Bir an ne yapacağını şaşırdı. Yorgun ve hasta çocuğun yüzüne baka kaldı. Sarı ve gür saçları kirlenmiş, dolgun dudakları kızarmış ve hafif aralık duruyordu. Nefesi hırıltılıydı. Çocuğu olmadığı için evlat sevgisini bilmezdi. Ama bunun ne tür bir duygu olduğunu galiba şimdi anlıyordu. Az sonra Keskin ailesinin çocuklarına kavuşmaktan duyacakları sevinci tahayyül etti. Yanında oturan muavinine dönerek "Hadi artık" dedi. "Keskin ailesine telefon et ve Alp'i sağ salim getirdiğimizi bildir." Mehmet yurda dön, hafifçe gülümseyerek itiraz etti. "Amirim, bunu yapmak size düşmez mi? Haberi siz verseniz bence daha uygun olur." Fikret bir süre kucağında tuttuğu çocuğu seyretti. Sonra muavinine dönüp bakmadan mırıldandı. "Hayır, bu senin hakkın." "Ama efendim?" "İtiraz etme Mehmet. Aslında bu zevkli dakikayı yaşamak Doktor Bozoğ'un hakkı. Bence gerçek övünç onun olmalı. Başarı ona ait.
ilk başından beri bizi uyardı. Çok önemli gözlemlerde bulundu. Ama ben kadıncağıza bir türlü inanamadım. Hep içinde hafiyelik özlemi taşıyan bir meraklı olarak gördüm. Yanıldığımı kabul etmeliyim. Resmi bir sıfatı olsaydı, hiç tereddüt etmeden bu zevki ona vermek isterdim fakat ne yazık ki yok. Ayrıca sen de ona benden fazla güvendin. Bu nedenden aileyi arayıp haber vermek sana düşer. Mehmet fazla itiraz etmedi. Manidar bir şekilde şefini süzerek cebinden telefonunu çıkardı. Umarım medyadan önce onlara biz ulaşırız dedi. Levent'e vardığımızda televizyon ve gazeteci ordusuyla karşılaşırsak hiç şaşmam. Fikret başını sallamakla yetindi. Mehmet'in telefonda yaptığı konuşmayı dinlemiyordu bile. Küçük Alp'in ara ara uykusunda iş çekişi ona daha ilginç gelmişti. Keskinlerin villasına geldiklerinde gerçekten de bir medya ordusuyla karşılaştılar. Genellikle polisin telsiz frekansını dinleyen medya mensupları çoğu zaman polisle eş zamanda olay yerine intikal ederlerdi. Bu sefer de öyle olmuştu. Evin önü ana baba günü gibiydi. Bunlara olayı öğrenen sokak sakinlerinin de iştirakiyle çevre mahşer yerine dönmüştü. Arabadan iner inmez etrafı gazeteci kalabalığıyla sarıldı. Zaman zaman alkış sesleri yükseliyordu. Muhabirler polisin ağzından resmi bir açıklama bekliyordu. Başkomiser hızla kucağındaki çocukla eve doğru koşar adım yürürken muavinine ''Basına uygun bir açıklama yap.'' diye söylendi. Mehmet tecrübesiyle o uygun açıklamanın üstü kapalı ve gerçekleri tam anlamıyla aksettirmeyen bir beyanat olduğunu anlamıştı tabii. ''Merak etmeyin başkomiserim.'' diye fısıldadı. Evin içerisi bayram havasındaydı. Nilüfer ve Emre Keskin çocuklarını kapının önünde karşılamışlardı. Ana babanın Alp'le kucaklaşmaları göz yaşartıcıydı. Fikret, oldu olası bu tür sahnelerden etkilenen bir adamdı. İçeride fazla kalmadı. Zaten kalması için de bir neden yoktu artık. Görevini yerine getirmiş bir insanın rahatlığıyla villadan çabucak ayrıldı. Beyninde çözülmemiş başka sorular vardı şimdi. O soruların gerçek cevaplarını bulmadan da basının karşısına çıkmak istemiyordu. Basında yüz yüze gelmek, ikna edici cevaplar bulmak ona biraz da politikacıların harcı gibi gelirdi. Medya mutlaka merak edecek ve de buradaki hesaplaşmanın gerçek nedenlerini çıkarmak isteyecekti. Oysa bu nedenleri henüz kendisi de bilmiyordu. Verecek cevabı yoktu. Olay yerinde kimlikleri tespit edilen Tilki namlı Sedat'la Hayri denen sabıkalı acaba neden vuruşmuşlardı? Sebep para mıydı? Umdukları fidye bedelinin taksiminde son anda bir ihtilafa mı düşmüşlerdi? Yoksa şu Mine denen meçhul kadınla Hayri'nin 10 gün aynı depoda baş başa kalışları Sedat'ı kıskançlıktan kudurtup kan dökmesine mi yol açmıştı? Böyle serseriler sık sık pespaye kadınlar yüzünden de vuruşurlardı. Nasıl olsa tahkikat kapanmayacak, mesele derinleşecekti. Herhalde o sırada Mine denen kadının da izini bulurlardı. Önemli olan çocuğun kurtarılmasıydı ve onu da sağlamışlardı. 10 günden beri soluk almadan çalışmıştı. Müthiş yorgun hissediyordu kendini. Ona rağmen evine yollanmadı. Yapacağı son bir görev daha vardı. Vasıtaya binmedi. Nasıl olsa Doktor Bozoğlu'nun evi buraya çok yakındı. Gecenin bu ilerlemiş saatinde gazeteci kalabalığını yararak medya ordusunun arasından sıyrıldı. Peşinden beyanat koparmak için gelen birkaç kişi oldu ama onları da konuşmadan atlatmayı başardı. Gecenin ayazında doktorun evine doğru yollandı. Sokağın başına geldiğinde doktorun evin ışıklarının hala yanık olduğunu gördü. Kapıyı hala nöbet tutan memurlarından biri açmıştı. Amirini saygıyla selamladı. Güleç bir yüzle, ''Buyurun başkomiserim, hoş geldiniz.'' dedi. ''Sizi kutlarım, çocuğu kurtarmışsınız.'' Fikret kutlama faslını boş vererek hemen sordu. ''Doktor hanım yattı mı?'' ''Hayır efendim, galiba gerginlikten uykusu kaçtı. İçeride sohbet ediyorduk, hatta biz de az evvel sizden bahsediyorduk.'' ''Benden mi? Hakkımda ne konuşuyordunuz?'' ''Doktor hanım sizin mükemmel bir polis olduğunuzu anlatıyordu.'' ''Öyle mi?'' Başkomiserin gözleri, kimin geldiğini merak ederek salondan antreye yönelen genç kadının üzerine çevrildi. Doktor bu beklenmedik ziyaret karşısında, sevinçle yanlarına yaklaşıyordu. ''Sizi kutlarım.'' dedi doktor. ''Çocuk nihayet kurtulmuş.'' Fikret biraz mahcup genç kadına baktı. Ufak bir yalan söyledi. ''Işınızı yanık görünce ben de müjdeyi vermek için size uğramıştım. Ne de olsa başarıdaki aslan payı sizin. Müjdeyi almak da sizin hakkınızdı.'' Zeki bir kadın olan Muammer Bozok, samimi bir hareketle Fikret'in koluna girip onu salona doğru çekti. Başkomiserin içindeki burukluğu hissetmişti. Gönlünü almak ister gibi mırıldandı. ''Tevazu göstermeyin. Asıl başarı kesinlikle size ait. Ben sadece bir takım gözlemlerimi size aktardım. Bunları derleyip toplayan, kısa bir sürede değerlendiren ve en sonunda da hayatımı burada kurtaran sizsiniz. Başarı nasıl bana ait olabilir? Her şeyi size ve adamlarınıza borçluyuz. Hikmet kendini gölgeleyerek asıl tevazuyu genç kadının gösterdiğini hemen anlamıştı. Doktor güzel olduğu kadar hoşgörülü ve anlayışlıydı da. Size bir kahve hazırlayayım mı? Herhalde teklifime şimdi hayır demeyeceksinizdir. Başkomiser utangaç bir edayla fısıldadı. Çok genç değil mi hanımefendi? Sizi rahatsız etmiş olmayayım. Hiç olur mu? Hem elimden bir kahveyle kurtulacağınızı da düşünmüyorsunuz herhalde. Size bir can borcum var. Bunu bir şekilde ödemeli ve hayatta kalmamı uygun bir zamanda yemek yiyip şarap içerek kutlamalıyız. Doktor neden sonra biraz ileri gittiğini, beyninde şekillenen duygularını ifade ettiğini hisseder gibi oldu ve yanakları kızardı. Fikret tecrübeli bir polisti. Genç kadının kızaran yanaklarını hemen görmüştü. Galiba bir kabus hayatına çöken bu fidye olayının en heyecanlı anını şimdi yaşıyordu. Şu hayat ne beklenmedik sürprizlerle doluydu. Doktorun gösterdiği koltuğa otururken bir anda kendini dünyanın en mutlu insanı hissetti. Alp Keskin'in kaçırılma vakası hayatında yepyeni bir safiye açmak üzereydi. 33. ayrımın sonu, sayfa 343, kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Fidye, yazarı Osman Aysu, seslendiren Özge Duman. Seslendirme bitiriş tarihi 3 Haziran 2014.